Hukuk Saati.
Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarına merhaba değerli dinleyiciler. Hukuk Saati başlıyor. Programı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Recep Özdem ve ben spikeriniz Burcu Aydemir. Yaklaşık 35 dakika sizlerle birlikte olacağız. Bugün serbest dolaşım hakkı üzerine konuşacağız. Avukat Süleyman Çetin'le sorularınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. Hukuk Saati programındasınız. Konuğumuz Süleyman Çetin ve bizlere +90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından ulaşabilirsiniz. Evet, Avukat Süleyman Çetin'le beraberiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün serbest dolaşım hakkı üzerine konuşacağız. Serbest dolaşım deyince aklımıza ilk olarak yıllık izinlerde vizesiz olarak ülkeleri dolaşmak, Avrupa ülkelerini dolaşmak, tatile gitmek gibi kısıtlı bir anlam çıkıyor. Acaba sadece bunu mu anlamalıyız?
Evet, şimdi tabii serbest dolaşım deyince tabii sadece izin dönemlerinde değil, ya da yıllık izinlerde tatilden tatile değil, bu uluslararası hukuk anlamında özellikle de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük Avrupa hayali dedikleri, tek Avrupa hayali dedikleri ve büyük ve bütünleşmiş Avrupa'yı kurmak için getirilmiş olan aslında bir sistem. Nedir o sistem? Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının kendi sınırları içerisinden çıkacağı zaman başka bir ülkeye, başka bir ülke sınırlarına gireceği zaman sınırların tamamen kaldırılarak sadece o ülke vatandaşlarının kendi kimlikleriyle diğer ülkeleri ziyaret edebilmesi, bu sadece tatil amaçlı değil, çalışma amaçlı olur. Yani aslında tek Avrupa hayali dediğimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kendi aralarındaki sınırların ortadan kaldırılmasıdır. Ve bu ortadan kaldırılmayla birlikte hangi ülke vatandaşı olursanız olun, tabii ki Avrupa Birliği'ne üye olması şartıyla, hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, örneğin Fransa'dan Almanya'ya, Almanya'dan İtalya'ya, İtalya'dan Fransa'ya gibi birlik üyesi ülkeler arasında serbestçe dolaşıma çıkmaya, seyahat etmeye, çalışma amaçlı da olabilir bu. Bunu düzenleyen kurallara ve bu eyleme biz serbest dolaşım diyoruz. Yani burada aslında dediğim gibi büyük Avrupa hayali dediği Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ya da tek Avrupa dediği, işte bu birlik dışında biliyorsunuz Avrupa'da birçok ülke de var. Hatta işte Brexit dediğimiz halk oylaması yoluyla Avrupa Birliği üyesi olalım mı, olmayalım mı? Veya Avrupa Birliği üyeliğinden çıkalım mı, çıkmayalım mı gibi birlik üyesi ülkeler ya da birlik üyesi olmayıp da dışarıdan birliğe üye olup olmamayı düşünen ülkelerin yapmış olduğu halk oylamaları var. Şimdi burada baktığımızda mesela İngiltere bunlardan bir tanesi. İsviçre bunlardan bir tanesi. İsviçre biliyorsunuz birlik üyesi ülke değildir. Yine İngiltere aynı şekilde. Şimdi tabii İsviçre mesela Almanya ile Avusturya sınırları da olan geçişkenlik içinde bir ülkeden bir ülkeye o sınır üzerinden geçmeniz gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. Fiili olarak aslında birlik üyesi ülkeler gibi serbestçe Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları İsviçre üzerinden de seyahat edebiliyorlar. Ancak kontrol kapıları var İsviçre'nin hala. O kontrol kapılarında zaman zaman şüpheli araç olarak adlandırılabilir veya kendi şüphe kişiler üzerinde veya araçlar üzerinde şüphe duyduklarında zaman zaman kontrol yapıyorlar. Hukuken birlik üyesi olmadığı halde, serbest dolaşıma tabi olmadığı halde aslında fiilen bulunmuş olduğu coğrafi konum sebebiyle aynı zamanda serbest dolaşımın da aslında sağlandığı bir ülke. Tabii biz burada serbest dolaşım deyince sadece işte seyahat amaçlı dolaşımdan da bahsetmiyoruz. Bunun dışında çalışma amaçlı yapılan
yani uzun serbest, dönemli tabii, geçiş de olabiliyor.
Uzun dönemli geçişler de olabiliyor. Birlik üyesine tabi olan bir örneğin ayakkabıcı veya işte bir ticaret erbabı, şirket sahibi, hı hı, Almanya'dan kalkıp Fransa'da ya da işte İtalya'dan kalkıp işte Belçika'da ticari faaliyetlerini devam ettirebiliyorlar. Şimdi aslında bu konu tamamen birlik içerisinde ırkçılık ve ayrımcılığın en aza indirerek birlik üyesi ülkelerin birlikte yaşamasını öngören bir sistem. Serbest dolaşımın temel amacı bu, çıkarış amacı. Birlik üyesi ülkeler arasında ülkede ırk farkı gözetmeksizin, cinsiyet farkı gözetmeksizin, ayrımcılık gözetmeksizin tüm Avrupa üyesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aralarında herhangi bir coğrafi sınır ve engelleme olmaksızın birbirleriyle iç içe yaşamasını öngören aslında bir sistem. Ancak bu tabii tam anlamıyla başarılı olmuş mudur? Yani buna bakmak lazım. Maalesef tam anlamıyla başarılı olamadı. Özellikle de Avrupa Birliği'nin ve serbest dolaşımın amaçlarından birisi olan ırkçılığın ve ayrımcılığın engellenmesine yönelik politikalar bakımından başarısız olduğunu bugünkü uygulamalarla görüyoruz. Örneğin her ne kadar birlik üyesi olmasa bile Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlığını kazanmış yabancı uyruklu, hı hı, ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bunlardan birisi. Ama yabancı uyruklu olup da Türk vatandaşlığı örneğin veya işte Afrika'dan göçenler, Hindistan'dan, Çin'den bir takım çalışmalar için gelenler maalesef o ülke vatandaşlığını kazansalar bile, biliyorsunuz o ülke, bulundukları ülke vatandaşlığını kazandığında Türk vatandaşları aynı zamanda bu serbest dolaşım hakkına da sahip oluyorlar. Ama ırkçılık ve ayrımcılığa maalesef hala tabi tutuluyor. Özellikle
Avrupa'da da şu anda yükselmiş, evet, durumda maalesef.
Milliyetçilik, evet, özellikle Avrupa ülkelerinde milliyetçilik akımları yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda da aslında serbest dolaşım hakkı olan, buna Türk vatandaşlar da dahil, bir takım zorluklarla ya da karşıtlıklarla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu, özellikle bu konuyla ilgili 2007 yılında bir örnek var mesela. Birliğe üye olan Romanya ve Bulgaristan vatandaşları var. 2007'de Avrupa Birliği üyesi oldular ve o tarihten itibaren de Bulgaristan ve Romanya vatandaşları da aynı zamanda serbest dolaşım hakkına sahip ülke vatandaşları. Ama yapılan araştırmalar Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının da Avrupa Birliği üyesi ülkesi olmasına rağmen Avrupa üyesi ülkelerin bazılarında maalesef ırkçılığa ve ayrımcılığa tabi oldukları gözleniyor. Özellikle çalışma alanında bu konuda bu ülke vatandaşları konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Türklerle ilgili biliyorsunuz aynı şekilde,
evet,
sıkıntılar var.
Evet, Türklerin durumu.
Evet, şimdi tabii Türklerin şöyle bir durumu var. Bizim işte 3 nesil öncesinden vatandaşlarımız Almanya'nın talebi doğrultusunda. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun bir biliyorsunuz. Aslında tüm Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı'ndan büyük olumsuzluklarla çıktılar. Ve üretim içinde sonuçta o ağır sanayide olsun, yeraltı madenlerinde olsun, o madenlerin yeryüzüne çıkartılıp işletilmesinde olsun, birçok önemli ağır sanayi işlerinde ve yeraltı madencilik işlerinde Türklerin büyük desteğini görmüştür. O dönemde Türk işçiler yoğun şekilde, başta Almanya olmak üzere, Avrupa'nın değişik ülkelerine gittiler ve yerleştiler ve Alman ekonomisinin aslında ve dolayısıyla da Avrupa ekonomisinin bugünkü duruma gelmesinde Türk işçilerinin de çok büyük katkısı, emeği, alın teri var. Ama geldiğimiz nokta içerisine baktığımızda aslında Türklerin, Türk çalışanların çok da o hani beklediğimiz, özlediğimiz işte ayrımcılığın olmadığı, ırkçılığın olmadığı o ortamı tamamen sağlıklı bir şekilde sağlandığını göremiyoruz. Aynı şekilde yani 2007'de Bulgarların, Romenlerin Avrupa Birliği üyesi ülkesi olduktan sonra serbest dolaşım hakkını kazanmasından sonra o ülke vatandaşlarına özellikle mesela Bulgarlara ve özellikle de ülke ismi vererek söyleyeceğim Fransa'da çok ayrımcılık niteliğinde uygulamalar oldu. Hatta bu uygulamalar aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da etkili oldu.
Yani, neler yapıldı? Birkaç örnek verebilir miyiz?
Memnuniyetle. Şimdi özellikle şimdi Avrupa Birliği üyesi devletlerde çalışan yabancı uyruklu kişilerin sahip olduğu önemli bir hak var. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de kabul edilmiş ve bu sözleşme doğrultusunda da uygulama olanağı bulunan bir sözleşme. Eşit uygulama hakkı. Eşit uygulama hakkı. Nedir eşit uygulama hakkı? Herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede yaşayan yabancı uyruklu işçilerin, özellikle işçiler aslında, bu kişilerin ve üye devletlerden birinin sınırları içerisinde ikamet ediyorsa, örneğin Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da ve bu kişilerin yanında yani işçilerin yanı sıra aile bireyleri de o ülkede ikamet ediyorlarsa, o üye devletin vatandaşları ile aynı koşullara tabi olma ve sosyal yardımlardan, sağlık yardımlarından o ülke vatandaşları nasıl yararlanıyorsa eşit şekilde yararlanmasını öngören düzenlemeye biz eşit uygulama hakkı diyoruz. Şimdi eşit uygulama hakkı aynı zamanda Avrupa Birliği Anlaşması'nın 39 ve 42. maddelerinde çok açık şekilde nitelenmiş. Yine aynı zamanda Avrupa Birliği'nden ziyade Avrupa Ekonomik Topluluğu dediğimiz, eskiden bir de AET dediğimiz Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması'nın 48 ve 51. maddesinde açık şekilde düzenleniyor. Ve diyor ki topluluk içerisinde çalışan işçilerin serbest dolaşma hakkı güvence altındadır diyor. Bu sözleşmenin 39. maddesinin 1. fıkrasında düzenleme altına alınmış. Birlik içinde, birlik üyesi ülke sınırları içinde çalışan işçilerin serbest dolaşım hakkı tanınmıştır diye
hukuken belirtiyor. Hukuken böyle bir hak tanınmış.
Evet.
Ama uygulamada ayrımcılıklar yaşanıyor.
Özellikle mesela ayrımcılık nerede yaşanıyor? Mesai saatlerinde yaşanıyor. Veya aynı işi yapan kendi vatandaşından daha az ücretle çalıştırılıyor. Aynı işi yapıyorsunuz. Ama örnek veriyorum saatine kendi ülkesinin vatandaşı diyelim ki saat başı 10 euro ücret alıyorsa bu dışarıdan birlik üyesi olmayan ama çalışma izni olan işçiler işte 5 euro alıyor, 7 euro alıyor. Daha düşük ücretlerle çalışılıyor. Örneğin o ülkenin, üye ülkenin vatandaşı 8 saat mesai yapıyorsa, üstelik de öğle araları, çay araları falan da baktığınızda çalışma süreleri daha da kısa oluyor. Türk vatandaşları veya işte Rumen, Bulgar vatandaşları daha uzun sürelerle işte 9 saat, 10 saat, 11 saat gibi çalışmalara maruz bırakılabiliyor. Gerçi şu anda özellikle denetim mekanizmalarının yüksek düzeyde olması sebebiyle bunlar büyük sanayi kuruluşlarında veya büyük firmalarda çok yapılamıyor. Ama daha küçük kapsamlı firmalarda bunlar denetimden uzak şekilde bu ayrımcılığa tabi tutulduğunu görüyoruz. Şimdi tabii bir de Özellikle Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin bir 80/3 sayılı kararı var. Bu karar yurt dışında çalışan Türk vatandaşların için eşit uygulama hakkı getiriyor mu, getirmiyor mu? Aslında bir ona bakmamız lazım. Çünkü bu karar aslında aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımın sağlanmasına ilişkin Ankara Anlaşması'na dayanıyor. Ankara Anlaşması 1964 yılında devreye girmiş ama Ankara Anlaşması'nda öngörülen hususlarda bugüne kadar önemli bir gelişme sağlanamamış.
Bir Ankara Anlaşması'nı hatırlatalım dilerseniz dinleyicilerimize.
Memnuniyetle. Aslında 1964 yılında imzalanan Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımı düzenleyen anlaşma özellikle Ortaklık Konseyi'nin içinde bulunan ülkelerde görev yapan üyelerin içerisindeki vatandaşların, Türk vatandaşlarının çalışma hakkını düzenliyor ve Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye çalışmak üzere gitmek isteyen Türk vatandaşları açısından bir ilerleme kaydetmek ve serbest dolaşımı sağlamak üzere getirilmiş olmasına rağmen şu ana kadar henüz bir gelişme sağlanamadı. Sadece Türkiye'den gidip orada vatandaşlık kazanan vatandaşlarımızın serbest dolaşım hakkı var. Onun dışında örneğin Türkiye'den Almanya'ya 3 aylık geçici süre için çalışmaya giden bir Türk vatandaşının o 3 aylık süre içerisinde başka ülkelerde çalışma hakkı ve izni olmuyor. Serbest dolaşım hakkı da olmuyor. Buna ilişkin gelişmeleri belki programımızın ikinci bölümünde özellikle mesela tır şoförlerimizle ilgili ulaşım sektöründe çalışan, lojistik sektöründe çalışanlarımız için aktaracağımız hususlar olacak. Ondan sonra biz ikinci bölümde anlatırız.
Kısa bir ara verelim, ardından sohbetimiz devam edecek.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Avukat Süleyman Çetin'le beraberiz. Serbest dolaşım hakkını konuşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sizler de sorularınızla bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Evet Sayın Çetin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan katma protokolde bu konuda bir düzenleme var mı?
Evet, aslında tabii bizim iddiamız o yönde. Yani Türk tarafının iddiası özellikle Ankara Anlaşması ile birlikte bizim Türkiye'den giden bir vatandaşımızın, çalışma amaçlı giden bir vatandaşımızın Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışmasını yapabilmesi ve daha sonra başka ülkelerde de aynı çalışma süresi içerisinde bu çalışmasını yapabilmesini kapsadığını iddia ediyoruz. Ama özellikle katma protokolün 36. maddesine dayanıyoruz biz bunu söylerken. Diyoruz ki Türkiye ve Avrupa toplulukları arasında işçilerin serbest dolaşımının 1986 yılından itibaren otomatik olarak başlaması gerekir diyoruz. Bizim iddiamız bu. 1986 yılından itibaren bu yönde bir çalışma olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak 12/86 sayılı Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, biz buna atat diyoruz. Hatta bu davaya konu olmuştur. Bu davadan diğer adı da Demirel davası dediğimiz. Daha doğrusu Demirel soyadlı bir işçimizin, çalışanımızın açmış olduğu bir karar. Bu karar maalesef bizim aleyhimize sonuçlandı. Yani bizim iddiamız şuydu. Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışan bir Türk vatandaşı aynı zamanda çalıştığı ülke dışında başka ülkelerde de serbestçe çalışabilir diye bizim iddiamız, o tezimiz. Ancak bu karar, bu Demirel davasıyla birlikte serbest dolaşımın yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sadece çalışmış oldukları ülkeyle sınırlı olmak üzere kabul edildiğini, örneğin çalışma sürelerinin uzatılması, biraz önce konuştuğumuz gibi işte izin süreleri, izinler, yıllık izin veya işte hafta sonu izni, yurt dışından Türkiye'ye gelme, tekrar geri dönme gibi, sadece o ülkedeki süreleri kapsadığını, serbest dolaşımın ülke dışında başka bir ülkede belirli bir süreyle Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde de iş başvurusu yapabilme ve çalışma hakkına sahip olması gerektiği yönündeki tezimizin reddine ilişkin bir karar çıktı. Bu tabi aslında mücadeleye çok uzun zamandır devam ediliyor. Örneğin lojistik sektöründe çalışan, uluslararası taşımacılık yapan firma çalışanı olan işte tır şoförlerimiz var. Şimdi bunlar örneğin diyelim ki Almanya'ya bir yük götürüyor. Hı hı. Ama Almanya'dan dönerken İtalya limanına uğrayıp ya da İtalya'ya uğrayıp İtalya'dan bir yükü alıp.
İşinden dolayı.
Evet, hı hı. İşimizden dolayı, yani çalıştığı işten dolayı İtalya'dan alıp İstanbul'a gelmesi lazım. Hı hı. Ama mevcut karar buna dahi engeldi. Ama bu konuda yapılan işte başvurular, yapılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları neticesinde özellikle transit taşımacılık ya da uluslararası taşımacılık konusunda uğraşan, çalışan Türk vatandaşlarının çalışma izinleri kapsamında, örneğin biraz önce örneğimizde belirttiğimiz İstanbul'dan yükünü yükleyip Almanya'ya, Almanya'dan işte İtalya'ya uğrayıp İtalya'dan yükünü alıp oradan da Türkiye'ye gelmesi, haritada gözümüzle canlandırdığımızda aslında birçok ülke sınırları içerisinden geçtiğini görüyoruz. Ama bu Ankara Anlaşması kapsamında bizim tüm üye ülkeler arasında serbest dolaşım hakkımızın olduğunu biz 1964 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması'ndan bu yana ileri sürmemize rağmen şu ana kadar henüz bu konuda bir ilerleme kaydedemedik açıkçası. Özellikle bu 80/3 sayılı ortaklık konseyi kararı var. Herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede yaşayan Türk uyruklu işçilerin, bu kişilerin üye devletlerinden birinin sınırları içinden İkamet ettikleri aile bireylerinin her türlü sağlık, sosyal güvenliklerini de sağlamak kaydıyla başka bir ülkede de çalışabileceğini düzenleyen bir karar. Bu kararın 3. maddesinde aynen şöyle diyor. Üye devletlerinden birinin sınırları içinde ikamet eden ve yukarıda tanımlanan kişinin herhangi bir üye devletin mevzuatı ile öngörülen yükümlülüklere o üye devletin vatandaşları ile aynı koşullarda tabi olacağı ve yardımlardan aynı koşullarda yararlanacağı hükmüne bağlamıştır. Evet, aslında bu baktığımızda belki doğrudan doğruya serbest dolaşım değil ama en azından o ülkede çalışan işçilerimizin, Türk uyruklu işçilerimizin her türlü sağlık ve sosyal yardım haklarından 80/3 sayılı karar doğrultusunda eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte aynı zamanda üye ülkeler tarafından verilen hastalık ve analık yardımları, malullük, yaşlılık yardımları, dul ve yetim aylıkları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelen yardımlar, aile yardımları, ölüm ödenekleri, işsizlik yardımları gibi yardımlardan da yararlanabileceklerdir.
Evet. Bu arada dinleyicilerimiz için bir kere daha telefon numaramızı tekrarlayalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Evet, serbest dolaşımlı işçilere sağlanan hakları da aktardık.
Evet, şimdi bu biraz önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından olup olmadığını söylemiştiniz ya. Özellikle 4. Avrupa Adalet Divanı kararları var bu konuda. Türk uyruklu çalışan işçilerle ilgili. Bunda diyor ki özellikle serbest dolaşım hakkıyla ilgili, Türk işçilerinin serbest dolaşım ile ilgili ön karar süreci dediğimiz Avrupa Topluluklar Anlaşması'nın 177. maddesi kapsamında emsal kararlar var ve bu kararlar çalışanlarımız lehine, yani Türk vatandaşları lehine sonuçlanmış ve Avrupa Birliği hukuk sistemi içerisinde gerçekten önemli bir yer almıştır. Türk işçilerinin bulundukları Avrupa Birliği üyesi devletlerin sınırları içindeki aile yakınlarıyla birlikte, bir aile bireyleriyle birlikte sosyal güvenlik kapsamında yararlanacakları, özellikle 19 Eylül 1980 tarihi, biraz önce bahsetmiş olduğum 80 Taksim 3 sayılı karar kapsamında Adalet Divanı da bu konuda karar vermiş ve kararında aynen Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın 177. maddesi gereğince sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasının korunması güvence altına alınmış. Hem birincil hem de ikincil hukuk normlarının denetlenmesi topluluk organlarının tasarrufuna bırakılmış. Şimdi tabii bu ön karar süreci dediğimiz süreç içerisinde öncelikle divanın önüne mahkeme kararları, biliyorsunuz yerel, o ülkenin yerel mahkemesinde alınan kararlar Adalet Divanı'na götürülüyor. Ve Adalet Divanı tarafından verilen mahkeme kararları o ülkeyi de bağlıyor. Örneğin Fransa'da çalışan bir işçimizin açmış olduğu serbest dolaşıma ilişkin ya da eşitlik hakkına ilişkin açmış olduğu davada yerel mahkeme, örneğin Fransa'daki yerel mahkeme aleyhine karar verirse, aleyhine verilen kararın Avrupa Adalet Divanı ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderildiğinde orada verilecek karar aynı zamanda Fransız mahkemeleri içinde bağlayıcı olacak. Bu önemli bir aşama. Bu nedenle de özellikle bizim işte bu katma protokol dediğimiz 36. maddesi, 12. ve 36. maddesi Türk işçilerinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde serbest dolaşımlarının başlaması gerektiği konusunda, hatta bunun kaç yıl olmuş? 1987, 2018'deyiz. Of of of. Çok uzun süre geçmiş. Aslında başlaması gereken tarih 1987 yılıydı. Ama bugüne kadar işte ekonomik, politik ya da işte mülteci sorunları, sınırların korumaya alınması, milliyetçilik akımlarının Avrupa'da artması gibi sebeplerle maalesef bu serbest dolaşım hakkı sağlanamadı. Örneğin bir 1984 tarihli Meryem Demirel davası, biraz önce bahsetmiştim, hı hı, ya, hı hı, Demirel davası, evet, diye. Meryem Demirel davasında bir Türk vatandaşı Meryem Demirel 1984 yılında Almanya'da bulunan eşinin yanına turist vizesi alarak gidiyor. Yani eşi Almanya'da çalışıyor. Hı hı. Meryem Demirel de turist vizesiyle Almanya'ya eşinin yanına gidiyor. Şimdi vize süresi dolunca Meryem Demirel Türkiye'ye dönmüyor. Ve Almanya'yı terk etmiyor, orada kalmaya başlıyor. Tabii yakalanınca, yani vizesinin dolduğu ortaya çıkınca Alman polisi kendisini sınır dışı etmek istiyor. Meryem Demirel de diyor ki ben hamileyim. Yani ve eşimle birlikte olmam gerekiyor. Çocuğumu işte eşimin yanında doğurmak istiyorum. Çocuğum baba sevgisini yaşamalı ve ben de eşimin yanımda olmasını istiyorum diyerek dava açılıyor. Aslında önce hamileliğin sonuçlanması bekleniyor. Yani vize süresi dolmuş olmasına rağmen hamileliğin o süre sonuçlanıncaya kadar yani Almanya'da kalması, hı-hı, konusunda yurt dışı, sınır dışı edilme, o deport diyorlar onlar, hani yurt dışına, hı-hı, gönderme, o kararın ertelenmesini başarıyor. Bir defa ilk başarı Meryem Demirel davasında bu. Vizesiz olmasına rağmen yurt dışı edilmesi engelleniyor ve erteleniyor. Tabii hamilelik sonuçlandıktan sonra bu defa 1985 yılında, Mayıs 1985 yılında Almanya Eyaleti Yabancılar Dairesi sınır dışı kararı veriyor. Tamam diyor, senin hamileliğin sonuçlandı ve seni sınır dışı etmemiz gerekiyor diye karar veriyor. Bu karara itiraz ediyor Meryem Demirel avukatları vasıtasıyla. 1985 yılının Ağustos ayında Stuttgart İdare Mahkemesi kararın iptali yönünde Stuttgart İdare Mahkemesi'nde dava açıyor. Yani yabancılar dairesinin sınır dışı kararının iptali için Stuttgart İdare Mahkemesi'nde iptal davası açıyor. Ve gerekçe olarak da işte biraz önce o bizim değindiğimiz hani 1987 yılından itibaren aslında uygulanması gerekir dediğim şey var ya. Avrupa topluluğu ile Türkiye arasında serbest dolaşımın 1 Aralık 1987 tarihinden itibaren başladığı ve Meryem Demirel'in de bu haktan yararlanması gerektiği öne sürülüyor. Çünkü bu dava uzun sürüyor. Her ne kadar 1985'te açılsa da bu kararın sonuçlanması uzun sürüyor. Ve Meryem Demirel'in de bu 1987 tarihinden itibaren bu haklardan yararlandırılması gerektiği öne sürülüyor. Mahkeme bakıyor, evet doğru. Biz bir 1964 tarihli Ankara Anlaşması imzalamışız ve bu anlaşmayla birlikte 1987 tarihinden itibaren de Türklerin aslında serbest dolaşım, Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde serbest dolaşım şeklinde o hakka sahip olmasını öngörmüşüz. Yargılamayı durduruyor Stuttgart İdare Mahkemesi ve dosyayı görüşülmek üzere Avrupa Adalet Divanı'na gönderiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın önüne dosya geldiğinde bu aslında bu ön karar süreci dediğimiz çok önemli sonuçları var. Ankara Anlaşması'nın yani 1964 yılında imzalanmış bulunan taraflar arasındaki Ankara Anlaşması'nın 12. maddesi gereğince ve aynı zamanda katma protokolün 36. maddesi gereğince Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkının belirlenen süreler sonunda otomatik olarak yürürlüğe girip girmeyeceği konusunu tartışmaya açıyor. Ve Ankara Anlaşması'nın yine 7. maddesi gereğince de yükümlülüğün topluluk üyesi ülkelerin iç hukukuna ilişkin olduğu, sadece uygulanabilir bir hukuk normu olarak görülüp görülemeyeceği sorusu tartışılıyor. Yani bu kararı, yani Meryem Demirel'in sınır dışı edilip edilmeyeceği ve Ankara Anlaşması'nın uygulanıp uygulanmayacağı konusu taraf devletlerin iç hukukuna ilişkindir. Veya hayır, insan hakları gereğince sadece tarafların iç hukuku değil, anlaşma doğrultusunda serbest dolaşım hakkı kazanmalı mıdır sorusu tartışmaya açılıyor. Tabii çıkan sonuç şu, evet, Meryem Demirel lehine bir şey sağlanıyor burada. Uluslararası anlaşmaların iç hukuk metinleriyle metinlerinde aynen uygulanması gerektiği de ortaya çıkıyor. Ancak deniyor ki bu anlaşmaların, yani 1964 yılında yapılmış olan taraflar arasında Ankara Anlaşması'nın otomatik olarak yürürlüğe girmeyeceğini öngörüyor. Yani ne diyordu Ankara Anlaşması, 1964 tarihli Ankara Anlaşması, 1987 tarihinden itibaren işçilerin, Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkı otomatik olarak tanınır diyordu. Ama Avrupa Adalet Divanı bu konuda otomatik olarak yürürlüğe girmelerinin söz konusu olmadığı yönünde karar verdi.
Yani, bu durumda Meryem Demirel hakkında aleyhine bir sonuç ortaya
doğru,
çıktı.
Doğru, sadece aleyhine değil, aynı zamanda tüm Türk vatandaşlar arasında, tüm Türk işçileri açısından da böyle bir sıkıntı doğdu. Ve bizim tezimiz, yani Ankara Anlaşması gereğince Türklerin de artık serbest dolaşım hakkı, Türk çalışanlarında serbest dolaşım hakkı olduğuna ilişkin tezimiz maalesef Avrupa Adalet Divanı tarafından kabul görmedi.
Evet. Sayın Çetin, eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?
Evet, şöyle diyelim. Tabii ki bu anlattığımız serbest dolaşıma ilişkin hususlar sadece Türk vatandaşı olup ve Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa Birliği üyesi ülkelere çalışma amacıyla giden vatandaşlarımıza ilişkin. Yoksa Avrupa Birliği üyesi ülkesi vatandaşlığını kazanmış. Örneğin Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere değil, Belçika'nın, Hollanda'nın, işte İtalya'nın, bu ülkelerin vatandaşlığını kazanmış Türk vatandaşları açısından serbest dolaşım zaten söz konusu. Yani onlar o ülke veya çifte vatandaş olsalar bile o ülke vatandaşlığını, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri vatandaşlığını kazandıkları için serbest dolaşım onlar için geçerli. Sadece bu Türkiye'den Almanya'ya çalışma amaçlı gidenler için geçerliliğini ortadan kaldırıyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, avukat Süleyman Çetin'le beraberdik. Bugün serbest dolaşım hakkını konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Hukuk Saati.